Ayrım 8.
Mademoiselle de Corton, Nihal'in elinden dizginleri alarak tek tük geçenlere yol bırakmak için kenara çekerek arabayı durduruyordu. Gene böyle durmuşlar, ta arkada, uzakta küçük bir duraklamaya uğraşan eşek binicilerini bekliyorlardı. Anlaşıldığına göre Bülent'in kamçısı düşmüştü. Beşir inerek onu arıyordu. Adanın üstünde sıcak bir gün hazırlanıyor, yanda yüredi, ufkun uzak maviliklerinde ağır bir sis uçuyordu. Uzakta İstanbul, minareleriyle, camilerin kubbeleriyle, tepelerinin yeşil ağaç kümeleriyle köpükten bir deniz için yüzüyor gibiydi. Sabahtan beri aralarında pek seyrek sözler edilmişti. Nihal başını çevirmiş, Beşir'in şimdi boş kalarak yavaş yavaş ilerleyen eşeğine bakıyordu. Birden 15 günden beri ilk kez olarak Mademoiselle de Corton'a sordu. Ne vakit gideceğiz? Ne vakit isterseniz çocuğum. Nihal yaşlı kızın yüzüne baktı. İlk önce şaşkınlığını tutamadı. Ah! Sonra biraz durarak ekledi. Demek artık bitti mi? Nihal, ömrü sınırlı bir daire içinde geçen, hayattan ancak babasıyla mürebbiyesinin, kitaplarıyla dadılarının söyledikleri kadar bilgi edinen, bilgiç arkadaşlara sahip olmayan, genellikle 12 yaşındaki çocuklardan fazla bir şey bilmezdi. Hayata ilişkin bildikleri rastlantılarla işitilmiş, sokakta arabayla geçerken görülmüş şeylerden edinilmiş, küçük yargılama ve değerlendirme gücünün karmakarışık çıkarılmış sonuçlarının toplamından başka bir şey değildi. Eve bir kadın geleceğine bilgi edinir edinmez, bunun asıl niteliğini düşünmeksizin sal sinirlere bağlı bir ezinç duymuştu. Bu duygu en doğru olarak kıskançlık deyimiyle özetlenebilirdi. O, gelecek kadından her şeyi, hele babasını, Bülent'i, daha sonra Beşir'i, bütün ev halkını, eşyayı, üstelik kendisini kıskanıyordu. Bu sevilmiş şeylerin içine girmekle o kadın bunları çalacak, elinden alacak. Evet, nasıl, peki çözümleyemiyor, açık seçik düşünemiyor ama sezinliyordu ki, o geldikten sonra kendisi şimdiye kadar sevdiklerini artık sevemeyecekti. Bu söz çıktıktan sonra yanında fazla konuşmamak için ev halkı kendisinden kaçıyor. O Şakire Hanım'ın odasına girerken önünde diz çökmüş bir şeyler anlatan Şahis'te birdenbire susuyor. Nesrin ikide bir de göğüs geçirerek of diyor. Bütün bu çevresindekilerden bir gizli anlam yayılıyordu. Demek bir şey olacaktı ki o anlamıyordu. Üstelik Cemile'nin bile yuvarlak yüzünde parlayan gözleri bu küçük kızın Nihal'den çok bilgilere sahip olduğunu belli ediyordu. Önce önüne geçilemez bir öğrenmek anlamak duygusu ile Mademoiselle de Corton'un aşırı isteklerine karşın adaya gelmemek için inat etmişti. Orada hazır bulunmak, inceleyici bir tarihçi özeniyle bütün olayın ayrıntılarına uyanık bir tanık kimliğiyle tanık olmak istemişti. Kimseden bir şey sormuyordu. O olayla ilgili tek bir söz söylemiyordu. Sonra odaların dağılacağına, o güzel İsvendan yatak takımının oraya konulacağına ilişkin bilgi edinince artık daha çok durmaya kendinde güç bulamamış, olayın daha şu ilk çarpışında yenik düşerek kaçmak istemişti. İşte 15 günden beri sanki uzakta ölen çok sevilen bir hastanın can çekişme ezincini duyarak ama tek bir söz söylerse sonucu aceleştirmiş olacağından korkarak hep onu düşünüyordu. Adaya gelmek için razı olduğuna pişmandı. Daha çok sonuna kadar durmalıydı. Yüreğinde öyle bir korku vardı ki dönüşlerinde yalı, babası, her şey kaybolmuş bir rüzgar onları savurmuş olacak gibisine geliyordu. O orada olsaydı bu rüzgar esmeyecek, bu rüzgar hiçbir şey yapamayacaktı. Daha sonra babasına karşı açık seçik olmayan bir kini vardı. Her vakit onlar adaya geldikçe o da ikide birde gelir günlerce birlikte kalırdı. Bu kez hiç uğramamış, üstelik merak ederek bir adam da göndermemişti. Son günlerde Mademoiselle de Corton'a babasından kesinlikle söz etmedi. Adnan Bey, çocukların dönüşünü elden geldiğince erteletmek istiyor. Bihter tam tersine her gün onlardan söz ederek, "Artık getirseniz, bilseniz onları görmek için ne büyük isteğim var," diyordu. Çocuklarla ilk karşılaşmaktan Bihter de korkuyordu. Onlarla bütün ortak yaşamadaki ilişki biçiminin bu ilk karşılaşıp görüşmekle ortaya çıkacak etkiye uyacağı kanısındaydı. Bugün Adnan Bey evlenişinden sonra ilk kez olarak İstanbul'a inmek üzere Bihter'den saçlarının üstüne konmuş bir öpücükle ayrılıyordu. Genç kadın yalvaran bir sesle "Bugün artık haber gönderirsiniz değil mi?" diyordu. Birden merdivenin aşağısında bir gürültüyle taze şakrak bir kahkaha işittiler. Adnan Bey durarak "İşte onlar, Bülent'in kahkahası. Artık sabahtan akşama kadar Bülent'in bu kahkahasını her gün dinleyeceksiniz," dedi. Şimdi Bülent koşarak merdiveni çıkmış, arkasından izleyenlerden Nesrin ile Şahise'den kurtulmuştu. Doğru babasına atıldı, mini mini kollarıyla sarıldı. Dudakları babasının ancak yeleğine yetişebiliyordu. Bu küçük küçük lacivert çiçeklerle beneklenmiş beyaz pikeyi 15 günlük aşırı özleminin coşkunluğuyla öptü, öptü. Sonra birden durarak karşısında bir gülümsemeyle bekleyen kadına bakarak gözlerini babasının yüzüne dikti. Ondan bir açıklama, bu kadına ne yapmak gerekeceğine ilişkin bir emir bekliyordu. Adnan Bey sadece, "Annen Bülent, onu da öpmez misin?" dedi. O zaman Bülent, belki biraz da çocukların şık, genç, güzel kadınlara sokulmak için duydukları isteğe uyarak, gülerek ilerledi ve iki ellerini Bihter'in uzanan ellerine teslim ederek, gene bu güzel annenin tatlı bir öpme isteğiyle uzanan dudaklarını uzanarak öpüştü. Nihal ile Matmazel de Korton bu sırada sofanın son basamaklarına çıkıyorlardı. Adnan Bey kendisine güç vermek için ilk önce mürebbiyeden başladı. "Bonjour Matmazel, sonunda yaşlı aladan sıkıldınız sanırım. Nihal, beni öpmüyor musun?" Nihal hala Bihter'in yanında, onun bir sorusuna gülerek karşılık veren Bülent'e bakıyordu. Yüreğinde bir şey yırtılarak gözlerini oradan ayırdı, babasına ilerledi. Küçük ince elini uzattı. Adnan Bey bu eli tuttu, sanki kızından bir bağışlanma isteyerek onu sıkıyordu. Çekti, çekti. Baba kız önce kısa bir öpüşmeyle öpüştüler. Sonra bilinemez neden, birden doğan bir duyguyla Nihal yeniden sivri yüzünü babasını uzattı. O her vakit öptüğü yer, çenesinin en altındaki kılsız yerden uzun bir öpücük aradı. Şimdi Bihter kendisine ilerliyordu. Adnan Bey, Matmazel de Korton'u göstererek tanıttı. "Matmazel de Korton." Yaşlı kızla genç kadın selamlaştılar. Bihter ilerlemesini sürdürdü. Ve tatlı, birden ilk ilişkilerin serinliğini tatlı bir sevgi havasıyla ısındıran gülümsemesiyle bir elini Nihal'in omuzuna koydu, öteki eliyle elini tuttu ve çocuğun yepyelik vücudunu çekti. Ondan tatlı bir menekşe kokusu yayılarak Nihal'i taze bir bahar havasında sarıyordu. Çocuğun başı Bihter'in göğsüne dayanmış oldu. Demek o kadar korkulan şey, onun zavallı ruhunu korkunç bir felaketin karabasanları içinde ezen şey, bu genç, güzel gülümseyen kadın, bu bir demet melekçe kadar havasında taze bir bahar soluğu açan varlıktan bir şey değildi, öyle mi? Bu koku Nihal'in ruhunu sanki buharlaştırarak emiyor gibiydi. Gözlerini kaldırarak başı hep orada Bihter'e baktı. O da gülüyordu. Artık Bihter'in o gülümsemesinin altında bütün ruhunun teslimliği, bir gülümsemenin gülleri içinde açılıyor gibiydi. O zaman Bihter heceleri biraz çekerek yavaş sesli bir şarkıya benzeyen sesiyle dedi ki, "Beni seveceksiniz değil mi? Zaten beni sevmemek mümkün olmayacak. Ben sizi o kadar seveceğim, seveceğim ki sonunda siz de beni seveceksiniz." Nihal karşılık olarak ince dudaklarını uzattı. Bihter başını eğdi. Birbirine düşman olmak gereken bu iki varlık bir dakika içinde doğan bir sevgiyle öpüştüler, dost oldular. Evet, birbirinin hemen dost olmuşlardı. Nihal korkunç bir düşten uyanmış gibiydi. Artık giysilerini değiştirmek ve soyunmak için yukarıya çıkarken Matmazel de Korton'a sokularak dedi ki, "Ne güzel değil mi Matmazel? Ben sanıyordum ki..." Bülent'in evinde çam dallarından yapılmış, büyük özen bezenle adadan buraya kadar getirilmiş bir çelenk vardı. Onu kitaplığın üstüne asacaktı. Mürebbiye ile babasının önünden koştuğu ders odasına gidiyor, her şeyden önce bu önemli işi bitirmek istiyordu. Kapıyı eliyle itti, sonra uzun bir şaşkınlık ünlemesiyle bağırdı. "Aa!" Odaların değiştiğini hep unutmuşlardı. O zaman önüne geçilemeyen bir merak ve öğrenme duygusuyla Bülent'in arkasından gittiler. Bülent odanın ortasında, burasının bir vakitler duvarları kurşun kalemiyle yapılmış gemi resimleri dolu, o mümkün değil düzenlilik altına alınamayan, ders odası olabileceğine inanmayan gözlerle, hiç kımıldamaksızın elinde duran çam dallarından çelenge bu zarif yatak odasının neresine asmak gerekeceğini düşünüyormuşçasına durdu. Nihal ile mürebbiye yavaşça girdiler. "Matmazel de Korton, odamıza gidelim, buraya girmemek gerekirdi," diyor ama görmek isteğiyle o da gecikiyordu. Nihal yöresine baktı. Önce pencereleri gördü. Çok açık, beyaz bir bulut altında saklanmış sanılacak kadar donuk mavi atlastan yer yer boğularak kaldırılmış yarım perdelerin arasından beyaz tüller dökülüyor. Kulağının batı zevki etkisiyle son zamanlarda yapmaya başladığı halılardan birinin üzerinde küçük küçük kümeler yapıyordu. Tamamıyla açılmış pancurlardan dalgalanarak giren ışıkla bu perdeler, mavi bir kayalıktan dökülen, döküldükçe köpüren beyaz bir çağlayana benziyordu. Gene öyle açık maviyle boyanmış duvarlar, o renkte atlas gerilerek çevresinde ince sarı kornişler gerilmiş tavan, ortasından sarkan eski tapınaklara özgü fanuslar taklidi renkli çeşitli camlarla yapılmış bir büyük avize, köşede tam vaktiyle Nihal'in piyanosunun yerinde yatak, tavandan bir büyük sarı halkadan dolaşarak dökülen atlas ve tül karışık bir cibinlik, karşıda iki pencerenin arasında tuvalet takımı. Yanda unutularak kapısı açık bırakılmış aynalı gardırop, uzun bir sedir, yine açık mavi kalpaklı bir uzun yay lambası, ufak bir geridon, mini mini bir şamdanla birkaç kitap, tam aynalı gardırobun karşısında babasının kara kalemle yapılmış normal boyda bir resmi. İşte Nihal'in ilk bakışta gördüğü şeyler. Bülent hepsinden çok yürekli davranarak ilerlemiş, tuvalet masasının üstüne o bin türlü ufak tefeklere biraz eğilerek sanki içinden birisinin başı çıkıverecekmiş gibi korkarak aynalı gardıroba bakıyor, her gördüğü şeye bir şaşkınlık kelimesi katıyordu. Mademoiselle de Corton Nihal'i çekip götürmek istedi. Nihal birden aklına gelen bir düşünceyle ilerledi. Koridordan değil, odanın aralık kapısından geçmek istiyordu. Eliyle aralık kapısının tül perdesini iterek yol açtı. "Oh, Mademoiselle, bakınız!" dedi. "Sizin oda buradan kaçmış!" Mademoiselle de Corton biraz tutuk karşılık verdi. "Evet çocuğum, size haber vermemişler miydi? Ben ta oraya, birinci odaya, beyin eski odasına giriyorum. Ama bu dolaşmalarla vakit kaybediyoruz. Hala üstünüzü değiştireceksiniz." Nihal sapsarıydı. Sesini çıkarmadı. Bülent şimdi kanepenin üstünde unutulmuş beyaz kurdelelerle ipek bir kumaştan hafif bir omuz atkısı alarak sırtına koyuyor. Küçük boyuyla karıştırarak, yumuk gözlerini süzerek çalkalana çalkalana odanın içinde dolaşıyordu. Mademoiselle de Corton sonunda ciddiliğe gerek gördü. Bülent'in arkasından atkıyı çekerek, "Küçük yaramaz!" dedi. "Size bin kez söyleniyor ki başkalarının şeylerine dokunmak ayıptır." Bülent gülerek karşılık verdi. "Evet, hakkınız var Matmazel. Okuma kitabında bile bu söz var değil mi?" Nihal ilerlemişti. Kendi odalarına ulaştıran aralık kapısının topuzunu çevirdi, kapı açılmadı. Bir söz söylemeksizin döndü. Hep birlikte mürebbiye Bülent'in elinden tutarak koridora çıktılar. Nihal kendi odalarının kapısını itti, bir adım attı. Bu kez Nihal küçük bir şaşkınlık haykırışını tutamadı. Bülent arkasından kasırgalı telaşıyla atıldı. "Bu ne?" dedi. "Aman abla, bu bizim odamız mı? Bu ne güzellik, bu ne süs. Bu karlıların cibinlikleri yeni mi yapılmış? Kitaplığın kırık camı değişmiş, boyanmış. Bakınız, yazı masasında da bir şeyler olmuş. Benim oymalarımı bütün çıkarmışlar. Ya perdeler? Oh, bizim de şimdi ipekli ve tüllü perdelerimiz var." Birden Bülent'in gözleri yeni boyanmış duvarın üstünde iğneyle tutturulmuş iri yazılara bir kağıt çekti. "Ah, matmazel, bu ne?" Nihal odasının büsbütün değişmiş görüntüsü karşısında bir dakika önce dudaklarına çizilen kaygı çizgisini kaybederek gülümsüyor, demir karılanın kubbesinden mavi kurdelelerle boğula boğula inen beyaz cibinliğe bakıyordu. Bülent'in gösterdiği levhayı okudu. "Duvarlara gemi resimleriyle adam başları yapmak yasaktır." Bülent, "Ağabeyimin işi," diyordu. "Demek deve resimleri yapacağım, öyle mi abla?" Mademoiselle de Corton diyordu ki, "Bundan sonra Bülent'e kurşun kalemi vermek bitti. Artık odayı temiz tutmak gerekiyor. Bütün gereksiz oyuncakları da atarız. Bülent şimdi evin içinde düzeni seven bir çocuk efendi olacak. Bu akşam bu güzel oda için beye teşekkür etmek de aklımızdan çıkmayacak değil mi Nihal?" Nihal karşılık vermedi. 5. Mademoiselle de Corton diyordu ki, "Gereğinden fazla inat ediyorsunuz Nihal. İşte tam bir saat oluyor ki Cerni'nin o egzersizinde çalışıyorsunuz. Bu merak da yeni başladı. 6 yıldır bir kez aralıksız bir saat çalıştığınızı görmemiştim. Sizi bu kadar yorulmaktan yasaklıyorum. Anlıyor musunuz?" Nihal birden yuvarlak iskemlesinin üzerinde döndü. "Tuhafsınız Matmazel," dedi. "Bana her vakit piyanonun çalışmadan öğrenemeyeceğini söylerdiniz. Tam bir çalışmaya istek duyarken şimdi de bu kural çıktı." Adadan döneni beri Nihal alışkanlığının tersini olarak mürebbiyesine karşı ara sıra böyle sinirlerinin özgür bir atılımıyla karşılık vermeye başlamıştı. Yaşlı kız bu karşılıklara yalnız sitemli dolu bakışlarla yetinirdi. Bugün dedi ki, "Nihal, rica ederim biraz üzerinde durup düşünelim. Amaç piyanoyla çalışmak değil mi? Aynı egzersizi bir saat durmadan çalmak boş yere yorulmaktan başka bir şey değildir." Nihal atıldı. "İşte yine çelişki. Bana her zaman parmakların başka yolla çeviklik kazanamayacağından gene siz söz ederdiniz. Yaşlı kız küskün tutumuyla. Bana itaat etmemek için bu kadar direneceğinizi bilseydim anımsatmayı hiç gerek görmezdim, dedi. Nihal sustu. Önüne bakıyordu. Sonra gözlerinin eğri bir bakışıyla mürebbiyesine baktı. Dedi ki, Matmazel, beni artık sevmiyor musunuz? İşte bakınız karşılık vermiyorsunuz. İskemleden kalktı, Matmazel de Korto'nun yanına kanepenin üzerine oturdu. Matmazel, ne vakit derslerimize başlıyoruz? Artık sıcak havalar bitmedi mi? Çalışmadan durmaktan ne kadar sıkılıyorum biliyor musunuz? Şimdi istiyorum ki sabahtan akşama kadar odamızda okuyalım. Okumak hiç bitmesin. Nihal de şimdi evin içinde bir uzak durmak, ıssız köşeler aramak, kendisini saatlerce odasından çıkarmayarak uğraşacak işler bulmak merakı başlamıştı. Bu merak babasının evde bulunduğu zamanlar kendisini gösterirdi. O gittikten sonra Nihal eski kıvırdak çocuk olur, evin içinde gezer, özellikle Bihter'in yanından ayrılmazdı. Garip bir sezgi olayıyla bu evlenmenin bütün kini babasına yöneltilmiş, asıl Bihter'le onun arasına bir soğukluk koyamamıştı. O günden beri babasından kaçıyor, sanki zavallı ruhu kendisini aldatan bu yüreğin hainliğinden öcünü ondan uzak kalmakta arıyordu. Artık sabahları babasının odasına giderek onu yatağından kaldırmıyordu. Bu sabah şakalaşmaları tamamıyla bitmişti. O zamanlar Nihal daha Bülent yatağında uyurken uyanır, çıplak ayaklarına terliklerini takarak yavaşça babasının odasına girer, çoğunlukla onu yatağında bulurdu. O kalkmamakla direnerek nazlandıkça Nihal yaramazlıkları icat ederdi. Daha çocuktu. Babasının miyopluğunu bir türlü anlamayarak ve gözlük kullanma gereğinin niteliğine akıl erdiremeyerek bir gün gene o yatakta gecikirken ''Sabah oldu, bakınız güneşe, yoksa görmüyor musunuz, gözlüğünüzü getireyim mi?'' demişti. O gün bunu ciddilikle söylemişti. Sonra bu her gün yinelenen bir şaka olmuştu. Nihal ikide bir de gözlüğünü alır babasının gözüne tutar ''Bakınız, şimdi güneşi görüyor musunuz?'' der. Adnan Bey bu şakadan hiçbir zaman usanmayan bir kahkahayla yatağından atlardı. O zaman Nihal için ufak tefek hizmetler başlardı. Babasının havlusunu tutar, diş macununun kapağını açar, leylak suyu şişesinin topuzunu sıkarak Adnan Bey'in beyazlıkları, kumrallıkları içinde kaybolan saçlarına güzel kokulu bir yağmur serperdi. Bütün bu bitmez tükenmez şeyler, şakalar, kahkahalar içinde yapılırdı. Başlıca oyunlarından biriydi. Nihal'in bu sabah hizmetlerine özgü bir halayık hizmeti vardı, Pervin. O zaman Nihal dudaklarını büzer, gülmemeye çalışır, başını biraz ciddice tutar, küçük bir Pervin olurdu. Pervin kimliğiyle koşar, Pervin kimliğiyle hizmet eder. Sonra birden bir kahkahanın patlamasıyla Pervin'in içinden Nihal'in sevinç saçan yüzü çıkar. İnce kollarıyla babasının boynuna sarılır, sanki büsbütün Pervin kalıvermekten korkarak bir öpücükle kendisini bulmakta acele ederdi. Arada bir Pervin'e darılır, suratını asarak öfkeyle çıkışırdı. ''Pervin kız, sana söylemedim mi? Niçin bu sabunları yıkamadın? Şimdi ben sana ne yapayım? Söyle bakayım. Kulaklarını mı çekeyim, dudaklarını mı koparayım?'' Adnan Bey bu öfke oyununu o kadar güzel yapardı ki, Nihal suskun, sanki korkarak dinlerken birden şaşırır, işin oyunluğunu unutur, sadece hayalde olan Pervin için bir acıma mı duyar ya da isterse bir oyun sırasında, isterse bir şaka içinde kulaklarına çekilip dudaklarının koparılmasına ince ruhu dayanıklılık gösteremez ne olur? Birden babasına sokularak oyunun ciddiliğini bozmak için kesik kesik gülerdi. Şimdi bütün bu şakaların arasında nasıl olmuş bilinemez, kilitlendikten sonra anahtarı kaybolan bir kapı vardı. Bu kapı, o aralarında soğuk bir mezar taşı biçiminde dikiliyordu. Nihal belki bu evlenmeyi bağışlayacaktı, eğer babasıyla arasına böyle bir duvar çekilmemiş olsaydı. Onun evlenme konusunda belirsiz düşünceleri vardı. Kendi kendine düşündüğünde karı kocanın birbirine bey, hanım diyen bir kadınla bir erkek olmasından fazla bilgiler o kadar karma karışık bulutlar arasında kayboluyordu ki bunlardan bir sonuca varmayı izlemeye imkan bulamazdı. Onun için yalnız bir şeyin önemi vardı. Babasıyla kendisinin arasında bir kapı kapanırken onunla bir yabancı kadının arasında mavi atlaslarla beyaz tüllerle süslenmiş zarif bir kapının açılmış olması. O günden sonra bir daha o odalara girmemişti. Ama o gün Bülent'in bulduğu beyaz omuz atkısını unutamıyordu. Kapının ötesinden ayak sesleri, ufak gülüşler işitirken gözlerinin önüne hep o omuz atkısı geliyordu. Nedir bu omuz atkısı ya Rabbi? Bu omuz atkısı ki çocuğun beynine musallat olmuş uykusunu kaçırıyordu. Hele ikisini birlikte görmeye hiç katlanamıyordu. Onlarla birlikte bulunmak zorunluluğu, sofrada kaçınılmaz mümkün olmayan bir ezinçti. İlk günleri Nihal alışkanlığını bozmamaya, geri o gevezelikleriyle sofrada geçen saatleri doldurmaya kesin kararlıydı. Ama bulduğu sözlerde, sözlerinin arasında serptiği kahkahalarda, üstelik kendisine bir lütuf gösteriyormuş gibi dinleyenlerin sessizliğinde, gülümsemesinde sanki yanlış bir perdeye basılmış olmaktan doğan öyle yapmacık bir ezgi sezinlemişti ki, bir gün sebepsiz bir huysuzluk çıkarmış sofradan kalkmıştı. O günden sonra sofrada direnişli bir sessizlik yeğleniyordu. Adnan Bey uzaktan bu küskünlüklerin belirtilerini sezinliyor ve Nihal'le bir barış anlaşmasının yapılması zamanının daha gelmediği gözüyle bakıyordu. Biliyordu ki Nihal kendisinden uzaklaştıkça Bihter'e yakınlaşacak. O da zaten bunu istiyordu. Bihter'le Nihal iki dosttular. Babası gittikten sonra Nihal bir ara kendisine bağlı olan halkadan, Bülent'le Beşir'in ve Cemile'nin oluşturdukları halkadan kaçar. Biraz da 13-14 arasında bulunan kız çocuklarına özgü bir büyümek, büyüklerle birlikte olmak isteğiyle Bihter'in yanına gelirdi. Daha Bihter'e verecek bir san bulamamıştı. Ona anne demeyecekti. Kendi kendisine buna karar vermişti. Başka bir ad da bulamıyordu. Birlikte bulunurken başlıca bu adla seslenememekten sıkılırdı. Bir gün ona bir şey söyleyecekti. Alışkanlığıydı. Kesinlikle birisine karşı söylemeye başlarken bir ünlem sözüyle başlardı. Onu bulamadı. Bulamadığı için söyleyeceğini unuttu. Bihter bunu anlamıştı. Gülerek dedi ki, "İşte yine bana verecek bir ad bulamadınız. Durunuz, sizinle bir sözleşme yapalım. Bana sadece Bihter deyiniz, olmaz mı? Ben de size kısaca Nihal derim. Böylece aramızdaki bütün senli benlilik de kalkardı." Nihal kıpkırmızı oldu. "Oo, mümkün değil." Bihter direniyor, Nihal'in ona bir ad bulamamaktan ezincine kesinlikle son vermek istiyordu. "Hayır, hayır, değil mi ki benim hoşuma gidecek? Söyle bakayım, Bihter." Nihal gülerek, "Bihter," dedi. O günden sonra daha senli benli oldular. Artık aralarında sıkılacak bir şey kalmamıştı. Bir yaşta iki arkadaş halini alıyorlardı. Bu arkadaşlığa Bihter küçük ve sezilir sezilmez bir koruma anlamı da ekliyordu. Bir gün Nihal'in bütün giysilerini, çamaşırlarını, ufak tefeklerini gözden geçirdi. Hepsini beğeniyor, Nihal birer birer gösterdikçe başıyla hep güzel diyordu. Gözden geçirme işi bitince dedi ki, "Nihal, bilir misin, artık bunların hepsini atmak zamanı geliyor. Ben isterim ki sen küçük bir çocuk değil, genç bir kız olasın. Bu kısa etekler, bunlar 12'sine kadar pek iyidir ama 12'sinden sonra..."